Ayrım 14.
Bunlar batıdaki düşünce akımlarının ve devriminin yaydığı ilkelerle bu gelişmeler sonucunda batılı ulusların elde ettikleri siyasal ve toplumsal özgürlüklerin kendi ülkelerinde de olabileceği kanısındalardı. Yazılarıyla baskı yönetimine karşı savaş açtılar. Halkı yeni düşüncelerle uyarmaya çalıştılar ve böylece özgürlük, bağımsızlık anlayışının ilk tohumlarını attılar. Tanzimatı hazırlayan Batı düşüncesindeki devlet adamları cumhuriyetçilikle suçlandılar. Dipnot 48. Tökin, Füruzan Hüsrev. Türkiye'de Cumhuriyet Düşüncesinin Tarihçesi. Akşam 29 Ekim 1971. Şinasi ilk kez halk egemenliğini ele alan yazardır. Namık Kemal, edebiyat yoluyla özgürlüğün savunmasını yapıyordu. Batılı düşünürlerin etkileriyle vatan sevgisini, hak ve halk egemenliğini savundu. Hatta daha da ileri giderek cumhuriyetin olamayacağını gören Namık Kemal, eline olanak geçtikçe cumhuriyete bağlılığını kutsal bir ilke olarak ortaya koymaktaydı. Ona göre Müslümanlık da ilk ortaya çıktığında cumhuriyet düzeni kurmuştu. Ziya Paşa da yazılarında açıkça cumhuriyet düşüncesinin savunmasını yapmıştır. Ona göre cumhuriyet yönetiminde ülkenin tek egemeni halktır. Herkes özgürlüklerine sahiptir ve birkaç kişinin boyunduruğundan kurtulmuştur. Padişahlık, imparatorluk gibi kişi yönetimlerinin sonunda diktatörlüğe dönüştüğünü ileri süren Ziya Paşa, en iyi yönetim düzeninin cumhuriyet olduğunu savunmuştur. Meşrutiyet dönemlerinde yetişen yazarlar da cumhuriyet üzerinde geniş boylu durmuşlardır. Ziya Gökalp, Atatürk'ü en çok etkileyen düşünürlerden birisidir. Cumhuriyet Türkiye'sini her yönden etkileyen düşünürlerin başında yer almaktadır. Atatürk'te Ziya Gökalp, ilk kez 1909'da Selanik'te İttihat Terakki'nin kongresinde delege olarak karşılaşmışlardır. Dipnot 48. Atay Falih Rıfkı. Çankaya, İstanbul 1969. Sayfa 58-59. Atatürk sonraları Gökalp'in yayınlarını izlemiş ve kendisini çağırtarak bazı kitapların yayınını rica etmişti. Fırkalar ve İçtimaiyat, Hakimiyet-i Milliye ve Umdeleri Tasnif, Tahlil, Tefsiri gibi yayınlar bunun üzerine kaleme alınmıştır. Mustafa Kemal Türkçülük hareketini yakından izlemiş ama hiçbir zaman benimsememiş, bu nedenle Ziya Gökalp'le ilişkisi daha sonraları gelişmiştir. Ziya Gökalp'in Durkheim sosyolojisinden aldığı toplumsal organizasyon teorileri, Türk devriminin düşünsel yapısını etkilemiştir. Türk devrimi ile Ziya Gökalp'in benzerlikleri felsefe açısından pozitivizm, doktrin açısından ulusçuluk olarak özetlenebilir. Ayrıca ekonomide devlet kapitalizmi, kültürde ise dilde yalınlaşma ve Batı uygarlığını benimseme konularında da Gökalp'in etkileri vardır. Bu yolda cumhuriyetin kurulmasına ışık tutmuştur. Bununla beraber Atatürk'le Gökalp arasında geniş ayrılıklar vardır. Turancılık, ırkçılık, kültür ve Hars ayrılığı bunların başında gelir. Bu nedenle Türk devriminin ideoloğu olarak Ziya Gökalp'i göstermek yanlıştır. Mustafa Kemal Türk devriminin önderi olduğu gibi ideoloğu da olmuştur. Dipnot 50. Tütengil Cevit Orhan. Atatürk ve Ziya Gökalp bağıntıları, Türk Dili, sayfa 302, Kasım 1976. Kemalizm bir doktrin değildir ama Atatürk'ün tüm etkenlerden yararlanarak geliştirdiği, yönünü çizdiği bir ulusal dünya görüşüdür. Atatürk düşüncesini belirleyen dış ve iç etkenlerin yanı sıra onun dünya görüşünün dayandığı felsefeyi de belirlemek gerekir. Geniş bir bilim anlayışı Atatürk'ün düşünce yapısının dayanağıdır. Bilime dünyada her şey için temel almış ve tek yol göstericisi saymıştır. Kemalizmi bir felsefe olarak değerlendirebilmek için onun her şeyden önce klasik felsefenin temel sorunları olan bilgi ve varlık sorunları karşısındaki tutumuna bakmak gerekir. Oysa bu konularda Türk devriminin ideolojisiyle ilgili çalışmalarda yeterli bulunmamaktadır. 19. yüzyılın Avrupa'sında eski felsefenin temel sorunlarını insan aklının kavrayamayacağı fizik ötesi sorunlar olarak gören, fakat felsefeye karşı olduğu halde kendisi de bir felsefe durumuna yükselen düşünce akımı olarak pozitivizmi çağımızda geçerli kılan kuramsal yanından daha çok yöntemi olmuştur. Analitik akla ve mantık kurallarına dayanarak olumlu bir bilimi geliştirmek için özetlenebilecek pozitivizm kemalizmi de geniş ölçüde etkilemiştir. Bilimi asıl saymak ve bilimsel görüşlere dayanarak dünya sorunlarını ele almak Atatürk düşüncesinin pozitivist özünü yansıtmaktadır. Pozitivizm akla dayanırken varlık ve fizik ötesi sorunları dışlamaktadır. Atatürk'ün halkçılık ilkesi de pozitivist bir anlayışla açıklanabilir. O toplumun çeşitli tabakalarını, bir organizmanın parçaları gibi birbirini tamamlayan ve aralarında çıkar birliği olan ögeler olarak görmüştü. Bu ancak analitik akılla değerlendirilebilir. A. Comte da toplumu üç toplumsal dokuyla ele alıyordu. Bunlar özdeksel eylemi sağlayan işçiler ve sanayiciler, tinsel eylemi gerçekleştiren bilginler ve duygusal eylemi sağlayan kadınlardan oluşuyordu. Sağlıklı bir politikanın amacı, görevlerini iyi yapmalarını sağlamak üzere bu toplumsal dokular arasında bir uyum sağlamaktı. Pozitivizm 19. yüzyılda dinsel inançların getirilmesi üzerine düşünsel gereksinmeler ve boşluklar sonucunda doğmuştur. Günümüzde de bilimsel alanda pozitivizm geçerliliğini korumaktadır. Kemalizmin dayandığı pozitivist yapı, Osmanlı İmparatorluğu'nun batılılaşma girişimlerinin bir özünü yitirme veya öykünme yoluyla soysuzlaşma biçimini almaması için düşünen kafalarda yarattığı bir tepkidir. Bu nedenle dizgeleştirilmiş bir pozitivist felsefeden çok Atatürk'te pozitivist anlayış vardır. Bununla beraber pozitivizm düzenli bir biçimde Türk düşünce ve yönetim yaşamına egemen kılınmak istenmiştir. Türk devriminin din ve fizik ötesi sorunlar karşısındaki tutumunu da bilime dayanan pozitivist görüşle açıklama olasıdır. Laikliğin de temeli olan bilime fazlasıyla önem verilmiştir. Ne var ki bu önemseyiş daha ileri götürülmemiştir. Kemalizm toplumsal analizlerde fazla başarılı olamamış, çağdaş düşünce akımları ile bilime dayanan bir diyalog kuramamıştır. Atatürk'ün özenle attığı bu adım Cumhuriyet kuşaklarınca yeterince geliştirilemediği için Atatürk'ün bilime asıl sayan pozitivist tutumu zamanla geri planda kalmıştır. Bilime dayalı pozitivist dünya görüşü yeterli ve geçerli kalabilmek için bilimsel gelişmeleri izlemek ve yeni verilere dayanarak içeriğini zenginleştirmek zorundaydı. Belirli bir doktrine bağlı kalmayan ve kendisi de donup kalmamak için belirli bir doktrin oluşturma yoluna gitmeyen Atatürk, dünya görüşünü 6 ana ilke üzerine oturtmuştur. Bu ilkeler başlangıçta 9 olarak saptanmış, daha sonraları gerçekler karşısında 6 olarak belirlenmiştir. Cumhuriyetçilik, laiklik, devrimcilik, ulusçuluk, halkçılık, devletçilik ilkeleri, onun etkilendiği iç ve dış olayların ve de düşünürlerin ortaya koyduğu sonuçların, ülke koşulları açısından ve Türk ulusunun özelliklerine göre yapılan birleşimidir. Cumhuriyetçilik, ilkelerin birincisi ve devlet biçimi olarak halk egemenliğine dayanan ve sürekli gelişecek sistemin demokratik yöntemlerle yeni koşullara göre işlemesini öngörüyor. Laiklik, devlet yönetiminin din ve fizik ötesi düşüncelerden arınarak çağdaş bilime dayanmasına getiriyor. Ulusçuluk, Türk ulusunun kendi benliğine ve geleceğine sahip çıkmasını ve kendini yönetmesini belirliyor. Halkçılık, ulusçuluğun dayandığı Türk halkının yasa önünde eşit olması, bir toplumsal sınıfın üstünlüğünü tanımaması, toplumdaki iş bölümüne göre halkın ayrıcalıksız bir bütün olarak yaşamının sağlanması oluyor. Devletçilik ise tamamen ekonomik bir ilke olarak toplumun ve kişilerin gereksinme ve gelişimlerinin sağlanması için devletin öncü ve düzenleyici bir etkinliğe sahip olmasını öngörmektedir. Devrimcilik ilkesi de Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak üzere yeni atılımların sürekli yapılmasını belirlemektedir. Bu 6 ilke tek başına değil, bir bütün olarak ele alındığı zaman Kemalizmin dünya görüşü olarak ana çatısını oluştururlar. Atatürk düşüncesi 6 ana ilke ile somutlaşmış ve dizgeli bir yapıya kavuşmuştur. Atatürk'ü düşünsel yönden etkileyen tüm tarihsel ve siyasal olaylar, düşünürlerin etkileri göz önünde bulundurulursa altı ilkenin kaynakları ve amaçları çok daha kolay anlaşılır. Kemalizm bir dünya görüşü olarak çağdaş dünyada yeni yeni belirmeye başlayan ulusal kurtuluş savaşlarının birincisi tarafından ortaya konan bir ideoloji sayılabilir. Emperyalist sömürgeci devletlere karşı ilk kurtuluş savaşını yeryüzünde gerçekleştiren Türkiye, bu eylemin ideolojisini de yapmak zorunda kalmıştı. Atatürk düşüncesini belirleyen en önemli etkenlerden birisi de budur. Uyanmaya ve emperyalizme karşı direnmeye başlayan 3. dünya ülkeleri yeni bir dünya düzeninin hazırlayıcısı oldular. Ezen ve ezilen ilişkisi, o güne kadar toplumların iç yapısından sınıflara göre belirlenirken, Türk ulusunun attığı ilk adımla uluslar arasındaki emperyalist baskı ve egemenliklere göre belirlenmeye başlandı. Türk devrimi ezilen uluslara bu bilinci aşıladı ve Atatürk bu çelişkinin ideolojisini geliştirdi. Her devrimin bir ideolojisi veya dünya görüşü vardır. Atatürk de Türk devriminin içinde bulunduğu konuma göre dünya görüşünü ortaya atmıştır. Çağımızdaki tüm ulusal kurtuluş akımlarının anti-emperyalist tutumlarında Atatürk düşüncesinin önemli payı vardır. Ezen, ezilen, sömüren, sömürülen çelişkisini geniş bir açıdan incelerken tam bağımsız ve özgürlükçü bir ideoloji geliştirmek, Türk devriminin önemini dünya ulusları arasında yükseltmiştir. Dipnot 53. Aydemir, Şevket Süreyya. İnkılap ve Kadro, Bilgi Yayınevi, Ankara 1968. Sayfa 48-50, 53-57-91. Bu konumu nedeniyle çağdaş dünya bilim çevreleri, Kemalizmi 3. dünya olayının model dünya görüşü olarak ele almaktalar ve çeşitli yönleriyle incelemektelerdir. İşin ilginç yönü, çağdaş bilim adamlarının farkına vardıkları bu niteliğin bilincine, Atatürk'ten sonraki Türkiye'de bütünüyle varıldığı söylenemez. Atatürk'ün bıraktığı yerden bu dünya görüşüne bilinçle sahip çıkabilseydi, belki de Kemalizm tüm üçüncü dünyanın uluslararası ideolojisi durumuna gelebilirdi. Atatürk ve Kemalizm, üçüncü dünyada ulusal kurtuluş eylemlerini etkilediği gibi, dünya liderleri üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Hitler, Mussolini gibi liderler Atatürk'ten çok şeyler öğrendiklerini söylerlerken, üçüncü dünyanın önderleri de onu kendilerine örnek olarak ele alıyorlardı. Nehru, Mustafa Kemal'in kendisi için kahraman olduğunu açıklarken, Habib Burgiba ulusunu Atatürk'ün başardığı gibi kurtarmaya çalıştığını belirtmiştir. Nasır, Kaddafi gibi devlet adamları da Atatürk'ün kendileri için yol gösteren bir meşale olduğunu açıklamışlardır. Dipnot 54. Çiller, Atatürk için diyorlar ki, İstanbul 1968 Varlık Yayınları sayfa 194. Atatürk, gün nasıl ağrıyorsa bütün Doğu uluslarının da uyanışlarını öyle gördüğünü, bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşacak birçok kardeş ulus bulunduğunu, bu ulusların yeniden doğuşunun dünyada ilerlemelere büyük katkılarda bulunacağını, tüm engellere karşın uyanan ulusların başarıya ulaşacağını, emperyalizm ve sömürgeciliğin yeryüzünden silineceğini, uluslar arasında tüm ayrıcalıkların ortadan kalkarak yeni bir dünya düzeni kurulacağını çeşitli konuşmalarında vurgulamıştır. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu böylesine bir doğrultuda oturtan Mustafa Kemal, emperyalizme karşı tüm ezilen ulusları arkasına almıştır. Cezayir'de bağımsızlık için savaşanların ceplerinden Atatürk resimlerinin çıkması onun bu düşüncelerinde ne denli haklı olduğunu göstermektedir. Kemalizm bu noktada başarıya ulaşırken sonraki dönemlerde Türkiye'nin izlediği politika bu dünya görüşüne yeterli bir bilinçlik içinde savunamaması nedeniyle 3. dünya ülkelerinde yeterince yaygınlığa ulaşamamıştır. Atatürk, kendi dünya görüşünü oluştururken, dış ve iç etkenleri göz önüne almakla beraber, hiçbir yabancı ideolojinin etkisinde kalmamış, onların öykünmecisi ve uygulayıcısı olmaya çalışmamıştır. Atatürk hem faşizme hem de komünizme karşıt bir politika izlemiş ve daha çok cumhuriyetçi demokrat bir tutum içinde olmuştur. Ne var ki, Kemalizm anti-komünist bir çizgiye de düşmemiştir. Antikomünizm, Kemalizmin belirgin özelliğini biçimlememekte, Atatürkçülük faşizm örneğinde olduğu gibi komünizmi önleme işleviyle donanmış bir siyasal akımı temsil etmektedir. Atatürkçülük doğarken komünizmden başka şeylere karşı ortaya çıkmış ve komünizmden önce emperyalizm, monarşi, imparatorluk ve teokrasi gibi siyasal olgulara karşıt bir tutum izlemiştir.